Merhaba, Kendimiz İçin Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Arkadaşlarım Dicle, Esin ve Tuğçe ile birlikteyiz. Bugün kaygıdan bahsedeceğiz. Aslında kaygı, stres yaratan durumlara karşı verilen olağan bir tepki de olabilir. Ama bunu uzun süreli ve yoğun bir şekilde, belki fiziksel etkileri olarak, belki olmayarak ama psikolojik olarak sizi çok zorlayan bir şekilde hissediyorsanız ve bu durum hayatınızda olumsuz etkilere yol açıyorsa, bu bazen insan hayatında sorun olmaya başlayabiliyor. Özellikle ben iş hayatı çevrelerinde kaygıyla baş eden, bununla sürekli mücadele etmeye çalışan, çözümler arayan çok fazla kişi gördüm. Kendim de özellikle iş hayatında çok ciddi şekilde kaygı yaşadım özellikle son bir senede. Biz bu bölümde kendi deneyimlerimizi, kaygıyı nasıl yaşadığımızı ve nasıl sonuçlara sebep olduğunu konuşacağız. Belki kendimiz nasıl baş ediyoruz, bundan da bahsedebiliriz. Esin'cim seninle başlayalım bugün. Ta bu podcast'in başından beri en çok yapmak istediğimiz bölümlerden biriydi bu. Nasıl başlamak istersin?
Gerçekten ben kaygıyı konuşmak çok istedim. Çünkü ruh sağlığı ile ilgili şeylerin yeteri kadar hala normalleştirildiğini ve insanların açıkça, özgürce, kendilerine güvenerek bu konudan yeteri kadar bahsettiklerini düşünmüyorum. En güvenlikleri arkadaşlarıyla bile. Yani biz kendi aramızda konuşuyoruz, paylaştığımız bir konu aslında ama çok özel bir konu ve kişinin gerçekten kendi en kalbinin derinliklerine dokunabilen bir durum olduğu için paylaşması gerçekten zor olabiliyor. Ben herhalde şeyden başlamak istiyorum ya, kaygı benim çok uzun süredir hayatımda olan eski bir dost gibi. Gerçekten birazcık hafızamı zorladığımda geçen gün şey hatırladım. Ben sanırım ilk kaygı yaşadığım anı hatırlıyorum ve orta ikinci sınıftaydım ve okulla ilgili bir şey olmuştu böyle ve resim dersi arkadaşlar, yani ne kadar yazık. Resim dersinde bir, yani hiç de yapmam ama işte bir projeyi yetiştirmemiş miydik, işte grup çalışmasıydı, ödev çıkmadı mı ne? İşte resim öğretmeni de böyle bizi, ne kadar bakın yanlış eğitimcilik, tehdit etmişti böyle. Sizi bırakırım diye. Resim dersinden sanki kim bırakılıyorsa ortaokulda. ve ben böyle o gece kalp çarpıntısı neymiş, böyle stresten uyuyamamak neymiş, onu deneyimlemiştim. Yani küçücük bir çocuk olarak çok şey, belirgin bir anı benim için.
Sen bunu anlatınca ben de şu an bir anı hatırladım. İlk kaygı yaşadığım anla alakalı. Çok ilginç gerçekten. Ben de ilkokuldaydım. Ya 4. ya 5. sınıftaydım. Ve böyle o zamanki sınıf öğretmenimiz sürekli bu insanları azarlıyordu diye hatırlıyorum. Birçok çeşitli sebeplerden. Ya ben uslu bir öğrenciydim. Çok fazla böyle vukuatım olmazdı ama şöyle bir şey hatırladım. Ben kalemi biraz farklı tutuyorum. Belki beraber aynı sınıfta da çok uzun süre geçirdiğimiz için hatırlarsınız. Belki
Dice,
sen
hatırlarsın. Çok iyi hatırlıyorum ben.
Biraz farklı tutuyorum. Yani orta parmağımı yaslamaktansa yüzük parmağımın da içinde dahil olacak bir şekilde, ilginç bir şekilde tutuyorum. Çünkü ben çok yazmayı biraz alaydan öğrendiğim için küçükken işte öyle kalmış. Ve ben bunu hiç fark etmemişim ve değiştirmemişim yani. Bir anda herkesten kalemi farklı tuttuğumu fark ettim. Ve öğretmen bunu görüp bana kızacak diye inanılmaz korkmuştum. Yani durup dururken nasıl farklı tutuyorsun falan diyebilir diye düşünmüştüm. Sonra tabii öyle bir şey olmadı ama ben o kaygıyı yaşadığımı hatırlıyorum mesela.
Daha o yaşta farklı olmanın kaygı verici bir unsur olduğu işlenmiş beynine.
Kesinlikle. Bir de böyle şey de var burada. Ya sen sonuçta o öğretmeni başka birine muhtemelen çok küçük bir şeyden uzun uzun azarlarken şahit olmuşsun ki aynı, ve o an hiç hoşuna gitmemiş çocuk olarak. Ve ya aynısı benim de başıma gelirse diye bunun üzerine bir kaygı geliştirmişsin.
Herhalde, evet. İlginç.
Yani işte bu kalp çarpıntısı olarak bende, hani fiziksel etkisi, işte mide krampları falan gibi kendini gösteriyor. Ben uzun süre bunun isminin kaygı olduğunu bilemedim. Bunu tanımlayamadım. Bu konuda yeteri kadar bilgim yoktu. Kendim genel olarak böyle heyecanlı birisi falan zannediyordum. İşte böyle büyük olayların önünde heyecanlanan, streslenebilen falan birisiyim zannediyordum. Tabii yani biz hiçbir şekilde konunun uzmanı değiliz. Yani kendi sadece deneyimlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ama benim duyduğum ve öğrendiğim şey, hayatta belli bir miktar stresin tamamen evrimsel şekilde geliştiği ve aslında insanın iyi fonksiyonelliğine devam etmesi ve işte bazı konular, bazı durumlar üzerine hareketlerini daha iyiye değiştirebilmesi için faydalı bir etken olduğu yönünde.
Aslında evrimsel olarak işlevsel bir mekanizma kaygı. Orada onun altını çizmekte fayda var. İnsanlık tarihi boyunca aslında bizim vücudumuz, beynimiz şu şekilde çalışıyor. Tehlikeli olduğunu düşündüğümüz durumlarda ya da korku verici olduğunu düşündüğümüz durumlarda vücut bir tetiğe geçiyor. Alarm durumuna geçiyor. O yüzden işte adrenalin daha fazla salgılıyorsun, kalp çarpıntısı oluyor. Çünkü beyin sana bir dakika bir dur, burada bir şey var, gardını al diyor. Bu durumun adı aslında kaygı olarak tanımlanıyor çeşitli kaynaklara göre. Ama bizim aslında burada biraz daha konuştuğumuz şey şu. Yani mesela işte trafikte giderken karşına bir anda bir şey çıkması, yani önüne bir tane kedi atlayınca ani fren yaparsın ya da çok refleksif bir şekilde direksiyonu kırarsın ya, bu çok işlevsel bir şeydir, senin hayatını kurtarır, kedinin de. Ama bir yandan da bu tür ani tehlikeli durumlar ya da sana korku verecek durumlar bariz bir şekilde ortada yokken bile bazen biz bu kaygıyı çok yoğun bir şekilde hissedebiliyoruz ve bunun fiziksel etkilerini çok yoğun bir şekilde hissedebiliyoruz. Bu da aslında gene kaynaklara göre, en azından benim okuduğum kaynaklara göre, kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu olarak adlandırılan şey.
Yani mesela bu örnekten yola çıkarak ya karşıma kedi çıkar da kaza yaparsam diye korkup evden dahi çıkamayacak duruma gelmek, değil mi? Çok en uç örneği verdim.
Evet, aynen.
Esin, çok önemli bir şey söyledin aslında. Kaygımın ne olduğunu anlamam çok uzun yıllarımı aldı dedin. Ve ben de hani bu bölümü çekeceğimizi bilmeme rağmen, bir süredir terapiye giden bir insan olmama rağmen ve hani kaygı yaşayan bir insan olmama rağmen mesela hiç o ilkokuldaki anılarımı düşünmemişim sen söyleyene kadar. Sanki onlar bambaşka bir sebeptenmiş falan gibi düşünmüşüm herhalde hep.
Ben de.
Defter, kitap unutma vesaire, yani hepimizin en büyük kaygılarındandı aslında ilkokul yıllarında. Ben beden eğitimi dersine gitmemek için bir önceki gece gerçekten uykusuzluk çektiğimi bilirim.
Birinci sınıfta. İşte bir sebebi var yani. Orada daha derin, seni rahatsız eden, sana korku veren bir durum var. Çocukluk evet. Senaryolarında tabii aslında muhtemelen çok simple bir şey. Ya tabii iyi niyetli düşündüğümüzde ve şanslı durumlardan bahsettiğimizde, hani güvenli alanlardan bahsediyoruz ama bir çocuk olarak onu korkuyla özdeşleştirdiğin durumda o anı, yine de bunun üzerine bir takım duygusal tepkiler verebiliyorsun.
Evet. Bir de kaygı insanı şöyle bir illüzyona uğratıyor. Bu hepimizde var yani. Dördümüzde de var. Ben ara ara görüyorum hangimiz kaygı yaşarsak. Şimdi bazen kaygı yaşadığımızı fark etmeyip şöyle düşündüğümüz oluyor. Ben başıma gelebilecek kötü bir senaryoyu önceden öngörüp bunun üzerine düşünüyorum ve muhtemel kurtulma yollarını da bir yandan düşünüyorum gibi, hani aslında bu bize kaygı veriyor. Aslında bu kadar önceden hiç olmamış bir şey için endişelenmemizin, uykusuz kalmamızın, kalp çarpıntısı yaşamamızın bir sebebi yok. Ama aslında beyin onu şu şekilde de düşünüyor bazen. Ya bu benim başıma gelebilir ileride. Ben bunun için şimdi ne yapabilirim? Halbuki çoğunlukla şimdi, yani şu an yaşadığımız durumda onun için bir şey yapamayız zaten. Çünkü o gerçekleşmemiş.
Çok çok doğru bir illüzyon.
Bu benim çok yaptığım bir şey mesela. Yani ben net bir şekilde kaygı bozukluğu yaşayan bir insanım. En azından son, yani özellikle bu pandemi süreciyle de başlayan bir şey. Ama onun öncesinde de, ya benim terapiye başlama sürecim de böyle oldu. Yani anksiyete krizi geçirmemle burada bir sıkıntı var deyip başladım ve temelde bunu en fazla tetikleyen unsurun tam olarak dizinin anlattığı şey olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli ben kendimi kötü senaryolara hazırlıklı tutmalıyım. Benim hep bir ABC planım olmalı, olabilecek tüm sonuçlara dair. Ve ben hiçbir şeye, yani sürpriz bir şekilde yakalanmamalıyım gibi bir refleksim var benim artık inanılmaz içselleştirdiğim. Ve dolayısıyla en ufacık bir olumsuz sonuçlanabilecek senaryo aklıma geldiği anda inanılmaz fazla kaygı hissediyorum.
Evet.
Ya burada felsefi olarak şöyle bir problem var. Aslında hiç olmamış senaryodan bahsediyoruz ya. Muhtemelen olması da en olasılık dışı şeylerden biri bizim aklımıza geliyor aslında. Yani bunun işlevsel yönünü evet anlayabiliyorum. Olası senaryoları yazıp her şeye hazırlıklı olmak. Ama bir yandan da olma ihtimali çok düşük olan şeylere karşı da biz onu kafamızda çok büyütüp o senaryoyu kafamızda yaşıyormuş gibi tepki verip ya o anda sanki o gelecekte olması küçük bir ihtimal dahi olsa muhtemel senaryoyu yaşayıp o anda vücut o şekilde tepki veriyor.
Kendini kafanın içinde o ana götürüyorsun.
Bir de işin kötüsü şu, o ihtimali %1 olan şey eğer ileride gerçekleşirse bu sefer sen onun negatif etkilerini iki kere yaşamış oluyorsun. Bir kere yaşayacağını.
Kesinlikle öyle. Tuğçe, peki aramızda en son terapiye başlamış insan sen olduğun için soruyorum. Terapiye bu kaygıyla baş etmen, kaygı bozukluğuyla baş etmen de faydalı oldu mu?
Çok işe yaradı kesinlikle. Bir kere bununla, yani önce şuradan başlayayım. Ben ilk anksiyete krizimi geçirdiğim zaman biraz iş kaynaklı bir sebepten geçirmiştim ama o dönem hayatımda zaten çok fazla şey olup bitiyordu. Ve bunu sanki yani anksiyete krizi geçirmenin hayatın doğal akışına inanılmaz ters, inanılmaz anormal ve bende çok çok çok çok ciddi bir probleme delalet eden bir şeymiş gibi algılıyordum. Terapi biraz aslında bunun bir takım duygularının dışa vuruş hali olduğunu ve bunun da çok insana dair bir şey olduğunu bir gösterdi bana. Ve tabii ki bununla başa çıkmanın yolları konusunda da çok faydalı oldu.
Biz akıl sağlığımızı önemseyen dört arkadaş olarak sadece bu konu üzerine bir bölüm çekmiştik. Adı da Terapiye Övgüydü. Bu bölümde terapinin hayatımızdaki önemine değindikten sonra terapistlerimizin kim olduğu ve onları nasıl bulduğumuz konusunda da çok soru almıştık. O dönem sağlıklı bir yönlendirme yapmakta çok zorlandık açıkçası. Hani biz dördümüz çevremize sorarak, birbirimize danışarak belli isimlere, telefon numaralarına ulaşmıştık. Çünkü doğru psikoloğu bulmak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bazen işte akıl sağlığınızla ilgili sorunları çevrenize anlatmak istemiyorsunuz. Bazen söz ediyorsunuz, çok anlaşılmıyor. İşte tam bu konuda bir uygulamadan bahsedeceğim ben şimdi. Hiwell, ihtiyacı olanların uzman psikolog bulması için yaratılmış bir online psikolojik danışmanlık platformu. Bu uygulamaya kayıt olup ihtiyacınızın ne olduğunu belirtiyorsunuz. Uygulamada sizi bu alanlarda uzmanlaşmış klinik psikologlarla eşleştiriyor. Sonra bu uzmanla ücretsiz bir ön görüşme yapıyorsunuz. Bu terapi değil bu arada, karıştırılmasın, ön görüşme. Ve aklınıza yatarsa da seanslara başlıyorsunuz.
Yani bu uygulamayı, uygulamadan bana ilk bahsettiğinizde yani biraz baktığım zaman en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Şimdi mesela psikologlar şu an en çok şu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Çok fazla lisanssız ve kendini psikolog olarak tanıtan insan var piyasada. Psikologlar için bir kanun çıkarılmadığından ve onları koruyan bir şeyler olmadığından dolayı aynı zamanda danışanlar da tuzağa düşebiliyorlar. Hiwell mesela buna özellikle dikkat ediyor diye fark ettim. Hani uzman psikolog olmasına, diplomasıyla, bütün lisansları, sertifikasıyla hepsini kontrol edip o şekilde danışanlarla eşleştiriyor.
Bence bir de online terapinin şöyle bir avantajı da var. Ben mesela kendimden örnek vererek anlatacağım bunu. Özellikle böyle İstanbul, Ankara gibi yoğun trafiğin olduğu büyük şehirlerde hele de yoğun çalışan bir insansanız hani o terapi seanslarına gidip gelmek bile bazen çok zorlu olabiliyor. Ben mesela kıta değiştiriyordum yani İstanbul'da seanslara gitmek için. Hani koştur koştur çık oradan git falan çok zor oluyordu. Online terapinin mesela böyle bir avantajı var. Kendi evinizden ya da istediğiniz bir alandan anında ulaşabiliyorsunuz. Ve de hani sadece büyük şehirler için bile düşünmeyelim. Hani küçük şehirlerde hani terapinin çok da ulaşılabilir olmadığı belki başka yerlerde çok daha büyük bir avantaj sağlıyor size.
Evet, hem şehirsel olarak hem de finansal olarak psikolojik danışmanlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir olması çok önemli bir şey. Hiwell'in piyasaya göre uygun ücretli olması ve danışan adaylarının istediği yerden terapi hizmeti alabilmesi bu açıdan çok güzel. O yüzden biz bu platformu çok destekledik ve çok sevdik. Siz de Hiwell hakkında bilgi almak isterseniz Hiwell, H-I-W-E-L-L şeklinde yazılıyor. Biz açıklama kısmına da web sitelerini koyacağız. Basit bir Google aramasıyla ya da internet sitesinden ya da App Store ya da Play Store gibi mağazalardan uygulamayı indirerek bu platforma erişim sağlayabilirsiniz.
Bu terapinin önemini fark ettiğimde ben 18 yaşındaydım ve kaygıyla bağlantılı olarak fark ettim. Ve insan 18 yaşında olunca ve bu konularda hiçbir bilgisi olmayınca ve çevresinde de daha önce psikoloğa gitmiş birileriyle tanışmadığı zaman hem yaşadığı şeyin ne olduğunu anlayamıyor hem de bu terapinin ne kadar gerekli ve aslında ne kadar işe yarayan bir şey olduğunu da fark edemiyor. Nihan hatırlar o zamanlar. Biz üniversite sınavına hazırlanırken ben inanılmaz bir kaygı bozukluğu yaşıyordum. neden olduğunu bilmiyorum. Yani nelerin tetiklediğini bilmiyorum. Üniversite sınavının tetiklediğini hiç sanmıyorum ama belki olmuştur.
Olabilir
çünkü
ya.
Bilemeyiz yani. Evet, bilemeyiz. Hani benim için çok rahat ve çok güzel bir seneydi. Hayatımın en güzel senesiydi falan gibi hatırlıyorum ama neler oldu aslında bilinçaltımda. Ben biraz kaygının neler hissettirdiğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi benzer hisleri yaşayan insanlar olursa dinledikleri zaman bir bağ kurarlar belki diye. Şöyle bir durum vardı. Kendimi inanılmaz korunaksız hissediyordum. Yani bu biraz hani panik atak diyebilir miyim şu an bilmiyorum hani bilimsel olarak. Ama hani o kriz geldiğinde, o anksiyete krizi geldiğinde kendimi inanılmaz savunmasız ve her an birisi bana zarar verebilirmiş gibi. Ve ben bunun karşısında hiçbir şey yapamazmışım gibi hissediyordum. Nefesim kesiliyordu. Çevremdeki hiçbir insan, hiç bana söylenen hiçbir şey bana fayda etmiyordu. Yani o nefes kesintisine, o böyle hani kalbim duracakmış falan gibi hissediyordum ve kalbim duracak ve orada kalacağım. Böyle büyük bir korku geliyordu ve bu korku gelince asıl hani o anksiyete krizinin başlangıcındaki korkunun üzerine eklenip böyle yepyeni daha büyük bir canavar yaratıyordu. Ve ben artık bunu birkaç kere yaşayınca, özellikle okulda falan yaşadığımda, hani evde olduğu zaman yine bir şekilde onunla başa çıkabiliyorsun. Hani neyse, annem ve babam var. Şu an en azından bunlar beni koruyabilirler diyorum. Ama mesela dershaneye yürüyorum. İşte okuldayım. Ders çalışıyorum. Bu zamanlarda kendimi çok hani kaderime terk edilmiş gibi hissediyordum. Ve psikoloğa gitme kararı aldım. Hatta bir çocuk psikoloğuydu sanırım ilk gittiğimde. O zaman 18 yaşının altında olduğum için. Ve sohbet etmek bana inanılmaz faydalı gelmişti. Çünkü biraz şey oluyor ya, anne babaya böyle negatif şeyler anlatınca anne baba onları görmezden gelip seni mutlu etmeye çalışırlar genelde. Hani mesela psikolog bana şu anlamda yardımcı olmuştu. Bak, bunu herkes yaşıyor. Bunu herkes yaşıyor. Senin yaşında yaşayanların sayısı tahmin edebileceğinden de çok fazla. Çünkü bizim hayatımızda bir sürü stres kaynağı var. Bizim hayatımızda bir sürü sorumluluk var. Ve hani bunlar yokmuş gibi davranmak bizi daha da zor duruma düşürüyor demişti. Beni sadece konuşturmuştu. Sadece ben anlatmış. Yani neler hissettiğimi anlatmıştım. Ve çıktığım zaman o kadar hafiflemiştim ki. Sonra bana çeşitli teknikler gösterdi. Kendi kendime hani evde bu kriz geldiği zaman yapabileceğim şeyler gösterdi. Ve bir süre sonra herhalde o hayatımdaki ana stres kaynağı da ortadan kalkınca ben ona artık uzunca bir süre yaşamamaya başladım.
Çok benzer bir deneyimi ben çok daha sonra yaşadım. Mesela bu bir iki sene önce. Ben aslında çok kendimi sürekli kaygılanan bir insan olarak hiç tanımlamam. Ama özellikle iş yerinde son bir senede, yani ayrılmadan önceki bir senede yaşadığım olaylar beni de inanılmaz etkilemişti. Mesela bir gün bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Yani yapmam gereken bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Ve böyle yüzüm bembeyaz oldu. Yer ayaklarımın altından kesiliyormuş gibi hissettim. Ya böyle şu an herhalde bayılacağım dedim ve kimseye hiçbir şey de açıklayamıyorum. Çünkü hani kaygı şöyle geliyor. Ben bunu unuttuğumu söylersem başıma ne gelecek? Beni hani kim bilir nasıl bir yaptırım beni bekliyor? Veya kimler neler söyleyecek? Ben işte başarısız, yapamamış, değersiz birisi olacağım diye düşünüyordum. Tabii o an bu kadar kolay idrak edemiyordum ama ya o bendeki hissi gerçekten bayılmak üzereydim. Ve kendimi dışarı atmıştım bir şekilde. Binanın dışına çıkmıştım. Nefes almaya çalışmıştım. Konuşabileceğim kişilerle konuşmaya çalışmıştım. Sonra bir şekilde çözdüm durumu. Kimseye söyleyemeden, yani daha doğrusu iş yerinde kimseyle paylaşamadan. Ama o ayaklarımın yerden kesilme hissini kesinlikle hiç unutmuyorum. Ve sağlığımın çok etkilendiğini de o zaman fark etmiştim.
Bu iki örnek bana biraz şey gibi geldi ya. Hani iki örnekte bir benzerlik görüyorum ben. Belirsizlik, o da gelecek belirsizliği. Ki bu çok normal işte. Bu yüzden bu duygu çok fazla insan tarafından yaşanıyor ve çok insani bir durum. Çünkü işte ÖSS senendesin. Geleceğini neye benzeyeceğini hiç bilmiyorsun. Sınavının nasıl geçeceğini, nasıl bir performans göstereceğini, hangi üniversiteye gideceğini, senin neler beklediğini bilmediğin bir belirsizlik durumu var. Şimdi Nihal, senin örneğinde de hani bir durum olmuş. Bunun sonuçlarıyla yüzleşeceksin. Ama sonuçların o kadar belirsiz ki senin için üzerine tam parmağını koyamayıp böyle ne senin neyin beklediğini tam bilemediğinde O belirsizlik ve bilememezlik durumu insanı kaygılandırıyor. Benim de büyük kaygı tetikleyicilerimden birisi kesinlikle gelecek belirsizliği.
SO2 örnek arasındaki benzerliğe dokundu ama ben de tam lafa ne kadar farklı tepkiler veriyormuşuz aslında şey yaparak başlayacaktım. Yani mesela hepimiz aslında farklı yaşıyormuşuz bu kaygı, kaygı durumunu. Mesela bende de şöyle bir şey oluyor. Ben paralize oluyorum. Yani çok net bir şekilde Harry Potter'daki ruh emicileri hatırlar mısınız arkadaşlar? Bütün iyi düşüncelerinizi çekerlerdi böyle.
Evet,
bana sanki hakikaten bir ruh emici tarafından öpülmüşüm ve hani hayattaki bütün mutlu anlarım, bütün iyi düşüncelerim ortadan kaybolmuş gibi bir his çöküyor. Ve böyle paralize oluyorum. Yani hem fiziksel anlamda hem psikolojik anlamda hiçbir şey yapasım, hiçbir şey düşünesim gelmiyor. Kafamın içi inanılmaz sesli oluyor. Ya böyle hiçbir şey sağlıklı düşünemediğimi fark ediyorum ve harekete geçmek konusunda yani bir sorun var ve ben o soruma çözüm de üretebiliyorum belki ama harekete geçmek konusunda kesinlikle bir şey gösteremiyorum. Çünkü böyle o yapacağım şeylerin de çok daha kötü sonuçlar doğuracağını yani yapacağım aksiyon, alacağım aksiyonun da çok daha kötü sonuçlar doğuracağını düşünüyorum o sırada.
Ben gerçekten çok ilginç, kesinlikle farklı tepkiler veriyoruz herhalde. Çünkü kaygı anı bana düşüncesizlik ve paralize olmanın tam karşısında ya tam karşıtı olan çok fazla düşüncenin üzerime yani gelmesi.
Düşünce bombardımanı oluyor değil mi? Hep negatif düşünce bombardımanı.
Evet ve hatta bununla ilgili bir benzetme okumuştum internette. Size bugün onu söylemeyi planlamıştım. Kaygı krizlerini bir denizde kocaman bir dalganın üstüne çarpmasıyla benzetiyorlarmış. Ben buna çok şey yaptım. Ya yani kendi deneyimimi buna çok benzettim. Çünkü böyle uzaktan görüyorum o dalganın büyüdüğünü. Büyüyor böyle bana yaklaşırken. Büyüyor ama beynimden o kadar fazla düşünce akıyor. O kadar fazla farklı senaryoyu düşünüyorum. Belki eski anılar geliyor ki bir yerde bir noktada onu kontrol edemiyorum. Bu kriz anına dönüşü noktalarda. Ve o dalga en sonunda bana çarpıyor. Kocaman bir dalga olarak ve beni alabora ediyor. Aslında gerçekten ben de bu konuda çok bilgi sahibi değilim. Kaygı krizi ve panik atak aynı şey mi? Sizin de panik atak krizi geçirip geçirmediğinizi soracaktım aslında. Çünkü ben çok kaygı yaşıyorum. Yoğun kaygı yaşadığım anlar oluyor, sık oluyor. Ama panik atak krizi sadece 2 kere geçirdim. Hatta 1,5 bile diyebilirim ve belki şaşıracaksınız ama birinde siz de benim yanımdaydınız.
Ne zamandı?
Hangisi? Hangisi? Çok kötü bir soru oldu.
Evet, İstanbul'daydık. İstanbul'daydık. Tuğçe'nin evinde kalıyorduk. Gece uyanmıştım nefes alamayıp. O evet. Mesela minik bir kaygı, panik atak kriziymiş. O anda yaşarken de ben panik atak krizi olduğunu anlamamıştım. Siz de anlamamışsınız. Daha sonradan ama onun böyle bir 5 katı büyüğünü birkaç ay önce yaşayınca beynim bana o anıyı geri getirdi ve dedim ben bunun benzerini yaşamışım ve demek ki o yaşadığım şey de bir panik atak kriziymiş. Çünkü tamamen çok yoğun bir andı. Nasıl tarif edeceğimi de bilemedim şu an. İşte dalga örneği mesela buna çok iyi bir örnek ama genel olarak nefesimi kontrol edememem ve çok hızlı nefes almam ve bir noktada nefesimin kesilecek gibi olduğunu hissettiğimi hatırlıyorum. Bir noktada hatta öleceğim gibi hissettim yani 1-2 saniye. Ve bağırmaya başladım. Sonra hemen sakinleştim. Herhalde vücudumun o şeyi atmaya ihtiyacı vardı. Kriz geçtikten sonra her şey herhalde toplam belki 30 saniye sürdü. Belki 1 dakika sürmüştür. Geçtikten sonraysa tam fırtına sonrası nasıl deniz böyle sakinleşirse güzel bir analoji kurdum. Deniz üzerinde dalgalar, okyanuslar. Tamamen sakinleştim. Ve o içimden atmam gereken şey neydiyse onu attım. Güzel güzel gittim, sakin sakin uyudum. Bu yüzden de hani biraz Tuğçe sen de bahsettin ya bundan işte yaşadığın duyguyu kabullenme, sana kaygıyı hissettiren şeyi de kabullenme, kaygı tepkisi verdiğini de kabullenme. Bu duygu durumlarını çözmede çok etkili olabiliyor.
Kesinlikle. Ya mesela Dicle'nin psikoloğunun söylediği şey de aslında buraya çıkıyor. Evet. Yani hani
burada çünkü insan ister istemez bu kadar tanımlanması zor ve yoğun duygular yaşayınca, hele de böyle işte anksiyete krizi, panik atak gibi fiziksel semptomları olan şeyler yaşayınca da bir kendini suçlama psikolojisine de giriyor. Yani hani ben niye şu an böyle şeyler yaşıyorum, bende ne yanlışlık var gibi daha kendi içine dönüp böyle suçlayıcı bir psikolojiye girebiliyorsun. Ama ben şunu gördüm ki burada hani ya hepimiz gerçekten hayatın içerisinde çok fazla sıkıntılı şeyle, bizi gerebilecek, bizi strese sokabilecek çok fazla şeyle baş etmek durumunda kalıyoruz. Ve hani bazen günü kurtarmak için belli duyguları da erteliyorsun. Yani tamam şimdi bunu bir halledeyim de sonra mutsuz olurum, sonra buna streslenirim diyorsun. Ve onlar birikiyor, bu tür patlamaları da yol açabiliyor. O yüzden insanın kendi suçlamaması da lazım bu tür şeylerde.
Bu arada bu grupta Crazy Ex-Girlfriend dizisini izleyen yok sanırım ama... Bir Netflix dizisi, dinleyicilerimizden ilgilenen olursa müzikal bir dizi ama inanılmaz derecede akıl sağlığı bilinçlendirmesi yapıyor. O konuya aşırı eğiliyor çünkü ana karakterlerden bir tanesi hani crazy başlıklı ama onun altını epey dolduruyorlar. Ve orada da mesela şöyle bir şey, bir bölümde sonunda birisi tanı koyuyor. Yani kıza başrolde hani hep akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşıyor. Hep zamanında böyle doktorlara gitmiş, işte ilaçlar kullanmış vesaire ama hiçbirisi fayda etmemiş. En sonunda birisi doğru tanıyı koyuyor. Bak sende şu var diyor ve inanılmaz mutlu oluyor ve rahatlıyor. Tedaviye tepki veriyor, cevap veriyor böyle ve sonunda hani gerçekten başarılı oluyor. Bu da hani bu anlattıklarımızın aslında bir yansıması gibi. Hani insan bildiği zaman onunla savaşabiliyor bu sefer. Ben evet. Senin panik atak sorusuna geri döneceğim. Ben o üniversite sınavı öncesi anlattığım dönem birkaç kere bu krizi geçirdim. Daha sonra uzunca zaman bunu geçirmedim. Ve o zaman da konuştuğum psikolog bunun panik atak olabileceğini söylemişti. Ama ben tabii ki hani yanlış bir tanımlama yapmamak adına burada öyle bir şey diyemiyorum. Ama onun benzeri hiçbir kaygı krizi yaşamadım daha sonra. Ta ki geçen yıl Amman'dan Türkiye'ye geri döneceğim zaman bir gece nefes alamayarak uyandım. Ve bu benim için çok sıra dışı bir şeydir. Çünkü benim uykularım çok sağlıklıdır hep. Ve normal gündelik hayatta da herhangi bir endişe yaşadığı zaman nefesi kesilen bir insan değilim. Ve beni 10 yıl önceye gönderdi bu his. Hı hı. Mesela direkt orada ne yaşadığımı tekrardan hatırladım. O yüzden hani ben de... senin neler hissettiğini anlıyorum o anlarda. Gerçekten kalbim duracak gibi hissediyorum mesela ben. Hani bana kimse yardımcı olamayacak gibi hissediyorum. En kötü kısmı o.
Evet.
Bir de şunu söylemek istiyorum. Yıllar içerisinde bu hani krizlerden, ataklardan ayrı olarak kaygının bende yarattığı bir şey oldu. Yani artık kaygı tabii hayatıma yerleşti. Bir kere yetişkin olunca bir kaygıyı bir hayatından çıkaramıyorsun. O seni ara ara böyle dürtüyor. Kaygıyla birlikte bir takım fiziksel etkiler de görmeye başladım. Mesela mide rahatsızlığı. Yani mide ağrısı, mide bulantısı. Hani böyle çocukken karnın ağrıyor ya çok heyecanlanacağın zaman, böyle tahtaya çıkacağın zaman falan. Sonra ama tahtadan inersin o geçer. O yetişkinlikte bana şöyle oldu. Böyle kronik bir mide ağrısı. Yani hayatımın stresli dönemlerinde mesela midem ağrıyor. Ve bu şey gibi sanki sana böyle bir illüzyon oluyor. Sanki o senin gerçekten sağlığınla ilgili bir şeymiş gibi gösteriyor kendini. Hani ya ben çok ağır yedim o yüzden oldu falan gibi. Halbuki öyle değil. O tamamen yaşadığım kaygı, o stres benim midemi etkiliyor. Ve bana o şekilde kendini gösteriyor. Yani sizde de böyle bir şey var mı merak ediyorum.
Ben de inanılmaz oldu bir dönem. Özellikle dediğim gibi ya son... Bu istifa ettiğim yerdeki son bir senem o kadar kötü geçmiş ki yani tekrar dönüp bakıyorum ve sağlığım inanılmaz etkilenmişti. Ben psikiyatra anlatmıştım o zaman, karnım çok ciddi bir şekilde ağrıyor diye ve o da ona göre bir ilaç vermişti bana. Çünkü karın ağrısıyla baş edemiyordum ve mesela bir panik atak olduğunu düşündüm ama hani yoğun bir anksiyete krizi olabilecek de bir şey deneyimlemiştim. Benim deneyimimde mesela kabus... Sun içindeyim şu an diye düşünüyordum. Yani bir çok kötü bir rüyanın içindeyim diye düşündüm. Hani ayığım. Bir de yatmak üzereyim yani. Ertesi gün önemli iki tane yayınım vardı. Gece böyle yatmak üzereyken bir anda bütün nefesim kesildi. Böyle kabusun içindeyim şu an. Şu an başıma gelebilecek bütün kötü şeyler geldi. kaçırdım, ertesi sabah uyanamadım, yayını kaçırdım, bana bütün söylenince kötü şeyler söylendi, belki işimden oldu ama bunların hepsini aynı anda bir kabus şeklinde deneyimledim. Ve bu geçmedi uzun bir süre. Bana çok uzun bir süre gibi gelmişti. Ve geçtiğinde fark ettim. Ben az önce ne yaşadım? Gerçek miydi bu yaşadığım şey? Ben rüyadan mı uyandım şu an diye düşünmüştüm. Korkunçtu gerçekten. Sonra benzerini yaşamadım. Ama zaten bu yaşadığım üst üste krizler beni sağlığımı düşünmeye sevk etmişti.
Evet, aslında bunlar beynimizi, daha doğrusu tüm benliğimizin, vücudumuzun bize benimle ilgilen çağrıları. Bir şey var, ben bir şey yaşıyorum. Sen bir takım duygularını içine attın. Beni duymuyorsun. Hadi artık beni görmezden gelme ve benimle ilgilen çağrısı. Vücudumuz aslında o kadar akıllı ki bize evet, bütün semptomları vererek yani sürekli sesini duyurmaya çalışıyor ve gerçekten yaptığımız işleri bırakıp bir ona dönmek, içimize dönmek, kendimizi dinlemek çok çok mühim. Kaygı yaşandığı anda kaygıyı tanımlayıp tespit edebilmek çok önemli ama bir de kaygı yaşadığını bildikten sonra bazen bana şey hissi de geliyor. Öf, yine kaygı yaşıyorum şu an. Şu an kaygı mı bu? Deyip bu sefer bunun üzerine streslenmeye başlıyorum.
Ben terapi sürecinde şeyi öğrendim mesela bununla bağlantılı olarak. Aslında kaygıyı yaşadığını fark edebilmek zaten çok zor da. Ha, ben şu an normalden farklı bir şey yaşıyorum. Hani bir kaygının dozajı yüksek şu anı fark etmek zaten zor bir şey ama o an mesela hani o strese bir dur deyip o kaygıyı yönetebilmek diye de bir şey varmış. Mesela nefes terapileri bana psikoloğum çok öneriyordu. YouTube'da falan da mesela bununla ilgili çok fazla video var. Yani YouTube'a anksiyete için nefes terapileri, işte nefes egzersizleri gibi şeyler yazdığınız zaman çok fazla videoyla karşılaşabilirsiniz ve bunlar faydalı yani. Ben en azından kendi adıma konuşursam o tür anlarda çok fazla anksiyete yaşadığımı düşündüğüm anlarda bir kendimi sakinleştirmeye çalışıp işte nefes alıp verip nefes terapisiyle biraz daha mesela kendimi sakinleştirebiliyorum.
Evet, bana da önerilmişti ve benim psikoloğum şey demişti, yani böyle bir kriz geldiğinde bunun biteceğini bil demişti. Yani en azından bunun farkında ol. Hani hiçbir kriz o şekilde sonsuza dek sürmez. 30 saniye, 1 dakika, yani bir şekilde o bitecek. Hiçbir şey yapamıyorsan bitmesini bekleyebilirsin demişti mesela.
Böyle kriz gibi, hani panik atak gibi olmayan durumlarda ben yine bu çok karamsarlığa ve çok büyük kaygıya kapıldığımı hissettiğimde ya birinci adımın fark etmek olduğunu düşünüyorum. Yani içindeyken çok normal ve olması gereken buymuş gibi kendini gösteren bir şey. Ama işte onun farkına varabildiğiniz zaman, tamam ben şu an kaygı bozukluğu yaşıyorum dediğiniz zaman ben kendimi şöyle telkin etmeye çalışıyorum bazen. Benim şu an düşündüğüm ihtimallerden yalnızca biri. Benim aklımda sürekli dönen şey kötü ihtimallerden yalnızca biri. Bunun olma olasılığı çok düşük deyip kafamda iyi bir senaryo düşünmeye çalışıyorum. Ve rasyonel olarak o iyi senaryonun olası olduğuna karar verdikten sonra rahatlıyorum. Evet, iyi de olabilir bunun sonucu diye düşündüğüm zaman mesela o beni çok büyük rahatlatıyor. Çünkü o zaman beni rahatsız eden şeyin sadece bir senaryo olduğunu fark ediyorum.
Evet, bir de geçen gün okumuştum. Sanırım hatta Instagram sayfamızda da paylaşmıştık. Kendimiz için yapıyoruz Instagram sayfamızdan. Konularımızla alakalı içerikler paylaşıyoruz. Verdiğimiz duygusal tepkilerin hiçbiri aslında olaylara değil, olaylar üzerine beynimizin ürettiği düşüncelere verilen tepkilermiş. Ben bunu gerçekten bu yaşımda okuduğumda çok şaşırdım ve bir anda her şey gözümde o kadar basitleşti ki hani duygusal tepkilerin hiçbiri olaylara bağlı değilse ve düşüncelere bağlıysa ve biz düşüncelerimizi gerekli kaynakları iyi kullanarak yönetebiliyorsak o zaman verdiğimiz bütün duygusal tepkileri de yönetme gücü aslında bizde. Bunu fark etmek bence çok güçlendirici bir fikir. Benim kendim için uzunca bir süredir kullandığım başka bir yöntem de meditasyon. Hani üf süper meditasyon yapıyorum. Ay hiç konsantrasyonum dağılmıyor. Acayip kendime dönüyorum falan demiyorum ama bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum aktif olarak. Sanırım bir 4-5 aydır. Ve pandemi sürecindeki belirsizlikle baş etmeme de benim gerçekten çok faydalı oldu. Çünkü meditasyon düşüncelerimi dinleyebileceğim ve Nihan'ın da bahsettiği gibi eğer henüz başıma gelmemiş negatif şeyleri, senaryoları düşünüyorsam bana hayatta daha işte müteşekkir olacağım, böyle güzel şeyleri hatırlatan iyi bir kaynak oldu. O yüzden ben bunu da kesinlikle insanların, dinleyicilerimizin denemesini öneririm. Bazı insanların bu konuyla ilgili çok ön yargıları var. Belki herkese göre gerçekten değildir ama bence denenmesi çok kolay bir şey ve birazcık vakit ayırarak yani çok güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Benim bir önerim daha var ya. Mesela bana önerilen şeylerden biri bu ve gerçekten çok işe yaradığını da gördüğüm bir şey. 15 dakika mesela tek başına bir odaya girip dans etmek. Ya. Bunu bana psikoloğum önermişti. Evet. Yani şimdi pandemi deyince aklıma geldi bu. Pandeminin ilk başında siz hatırlarsanız ben gerçekten böyle bir çöküş yaşadım. Çünkü bütün rutinlerim bir anda değişti ve muazzam bir belirsizlik ve zaten hani hayatımda nasıl diyeyim, beni zorlayan çok fazla şey vardı. İşte yeni bir, şu an çalıştığım iş aslında o zamanlar çok yeni başlamamıştım ama gene alışma sürecindeydim. Ne yazık ki kanser tedavisi gören bir babam var ve hani onun tedavisi ne olacak, nasıl olacak, bir de salgın hastalık çıktı, adamın zaten bağışıklığı yok falan gibi. İşte başka şeyler de beni çok inanılmaz, o belirsizlik, sizin bahsettiğiniz o belirsizlik beni çok tetikliyordu. Yani kaygı seviyemi çok arttırıyordu. Bir de bunun üzerine dediğim gibi günlük rutinlerimin, bildiğim, alıştığım şeylerin ayağımın altından çekilmesi ve bambaşka bir dünyaya adapte olma süreci benim için çok zorluydu. Ve bahsettiğim o paralize olma sürecini bana dönemde çok net bir şekilde hissettim. Yani travmaya karşı verilen temelde 3 tepki vardır ya, hani işte kaçmak, savaşmak ve donmak. Ben hayatım boyunca hep savaşan taraf olmama rağmen bu süreçte donma tepkisi verdiğim için o donmayı mesela kırmak için bana psikoloğum bunu önermişti. Ya 15 dakikanı istiyorum senden, git bir yerde sonuna kadar müziği aç ve saçma saçma dans et. Yani sadece hareket et. Çünkü hareket etmek bazen hani çok faydalı olabiliyor. Ya vücuda ben bir şeyler yapabiliyorum, şu an istediğim şeyi yapabiliyorum, hareket edebiliyorum. Zaten bir de hareket etmenin endorfin salgılaması gibi bir şey var. Çok faydalı olmuştu benim için mesela.
Tabii egzersiz yapmak, temiz hava almak, spor yaparak terlemek, ter de stresi atmak için çok önemli şeylerden bir tanesi.
Tuğçe, bir sorum var sana. Hangi şarkılarla dans ediyorsun?
Ya çok guilty pleasure şarkılar.
Burada... Bir kendini ver de biz de açalım arada.
Ya o günkü moduma göre çok değişiyor da genelde hani böyle 90'lar pop falan açıyorum ki hani dans edebileyim diye. Çünkü yani melankolik şarkı açıp böyle hüzünlü hüzünlü oturmanın bir anlamı yok. Böyle Sertab Erener falan, Everyway Detayken falan açıp böyle Eurovizyon koreografisini falan yapıyorum kendi kendime.
Ne kadar sıklıkla yaptın peki bunu?
Bayağı uzun süre yaptım ya. 2 ay falan bayağı düzenli yaptım. Her gün. Şu anda da mesela çok, evet.
Çok güzel ya.
Evet. Ya şimdi de böyle çok daraldığım zaman arada yapıyorum. Tabii yani şu an hani müstakbel eşimle 1+1 bir evde yaşadığımız için yani hani o alanı yaratmak zor oluyor ama yapıyorum yani.
Bir de tabii çok önemli başka bir öneri daha var. O da arkadaşlarla, sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlarla konuşmak. Kesinlikle. Bizim bu podcast yayınlarında yaptığımız gibi.
Ya da işte danışmanlık almak. Bunu terapi övgü bölümünde zaten uzun uzun konuştuğumuz için burada tekrar girmedik. Ama evet. Hayvel gibi bir uygulamadan da bahsettik mesela. Hani bu tür kendinde anksiyeteyle ilgili farklılıklar yaşadığını düşünen insanlar varsa terapide kesinlikle bunun için hani bunu çözmenin ya da bununla baş etmenin yollarını öğrenmek için çok faydalı bir yol.
Ve Dicle'nin bir uyarısı olmuş terapi övgü bölümünde. Sakın kendinizi kandırmayın. İyi arkadaşlarım var, benim zaten onlarla konuşuyorum diyerek terapiyi ertelemeyin demişti. Çok doğru. Tekrar onu hatırlatalım.
Hayvel'e de bu bölüme katkıları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Lütfen bize bölümle ilgili yorumlarınızı ve görüşlerinizi iletin. Önerileriniz varsa bunları da iletin. Kendimiz için yapıyoruz Instagram hesabında. Biz sizin mesajlarınızı alınca çok mutlu oluyoruz ve devamını da bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.